Başucumda müzik. Kürşat Başar.
Ayrım 24.
Bir an düşündüm. Evet, bu bizim sırrımızdı. Ona sormadan hem de gidip kocama ondan söz etmemi ister miydi? Buna kendi başıma karar vermem doğru muydu? Yalnız benim değil, belki onun da hayatını etkileyecekti bu karar. Bilemiyorum dedim. Doğrusu şu an bunu düşünmek de istemiyorum. Şu günler bir geçsin de bakarız. Annen hiçbir şey sezmedi mi diye sordu. Hayır, beni o kadar özlemiş ki sanki bundan sonra hep burada kalacağımı söylesem boşanmam pek umurunda olmayacakmış gibi geliyor. Aman ne olur ben gittikten sonra söyle dedi. O sıralar ortada olmak istemiyorum, bilirsin skandalları pek sevmem. Olur mu canım diye güldüm. Sen suç ortağım değil misin? Eğer asılacaksak da aynı iple asılacağız. O gürültülü kahkahalarından birini attı. Hala eğlenebildiğine göre yalnız başına da becerebilirsin dedi. Her şeyi sonuna kadar inkar edeceğim. Duymadım, görmedim. Hem zaten nereden bilebilirim ki? Ben toprağın altında köstebekler gibi eşeleniyordum. Unuttun mu? Aman, eşeleniyorsun da bir şey buldun mu bari? Bulmaz olur muyum? En azından şu anlattıklarının pek de yeni şeyler olmadığını buldum. 4000 yıl önce de aynı heyecanlar, aynı sıkıntılar, aynı acılar varmış. Mektupta yazdığın o aşk hikayesini mi söylüyorsun? Evet, belki de yazılmış en eski aşk hikayesi. Ne olur bana mutlu bittiğini söyle. Şimdilik söyleyemiyorum çünkü çözemedim. Ama merak etme, yakında öğreneceğiz. Bir an önce oraya dönmek için acele ettiğini biliyorum. Ama senin yerinde olsam böyle bir eğlenceyi kaçırmam dedim. Kurbanları seyretmek her zaman heyecanlıdır. Bu sözcüğü pek sevmedi. Bir an neşesi kaçmış gibi dalıp gitti. Ne kadar zaman geçti ki dedi sonra. Oyun bahçesinden bu kadar çabuk çıkacağımız aklına gelir miydi? Çocuklar ellerinde renkli macunlarla yere oturmuş, macuncunun bir elinde tefle söylediği komik bir şarkıyı dinliyorlardı. Her şey olup bittikten sonra o geceyi Ayla'ların adadaki evinde geçirdik. Birkaç arkadaş toplanıp adaya gideceğimizi söyleyerek okul yıllarındaki gibi sabah evden çıktık ve ertesi gün akşama döndük. Liseli kızlar gibi hala yalan söylüyorduk. O günü hatırlamak istemem. Belki de yaşadığım en boğuntulu, en renksiz günlerden biri olduğu için. Zaten istesem de pek hatırlayamam. Uzak bir semtte, eski püskü bir apartmanda, her şeyin dokunmak bile istemeyeceğiniz kadar kirli göründüğü, duvarları çatlamış, ilaç kokusuyla kaplı ama neyse ki temiz örtülü bir yatakta gözlerimi kapadım. Ve kendime geldiğimde, uyandığında geçmiş olacak. Ve bu sabahı, burayı, bu insanları bir daha hiçbir zaman hatırlayamayacaksın diye söz verdim. Sahiden de unuttum. Bir daha hiç gitmediğim o yerden her şey silinmiş gibi nedense bir tek ağır demir kapı kalmış. Uyandığımda ağlıyormuşum. Neden ağladığımı bilmiyorum çünkü karmakarışık bir rüyadan uyanmıştım. Bir yandan kurtulduğum için seviniyordum, bir yandan içimde garip bir hüzün vardı. Neredeyse bütün öğleden sonrayı uyuyarak geçirdikten sonra akşam balkonda balık yedik. Uzun uzun konuştuk ve çoğu kez geçmiş zamanı hatırladıkça gözlerimin dolmasını engelleyemedim. Büyüdükçe anneme benziyordum galiba. Ertesi gün hem dinlendim hem de ne zamandır özlediğim adanın keyfini çıkardım. Faytonla dolaştık, ormanda yürüdük, kıyıda çay içtik. Sabah uyandığımızda İstanbul yazının o en güzel ışıdığı, kuş sesleri, çiçek kokusu, pırıl pırıl güneşin altında yüzünüzü okşayan esintisi bile insana her şeyi unutturmaya yeterdi. Yazın son günleri. Kendi kendime dedim ki, nereye gidersem gideyim huzur bulacağım. Ayaklarımı yere bastığımda toprağı hissettiğim, ait olduğum yer burası. Elimizde lolipoplar, her yandan püsküller, nazarlıklar sarkan, üstünde bozuk bir el yazısıyla ne şair yaş döker ne aşık ağlar, tarihe karıştı eski sevdalar yazan bir faytona bindik. Niye öteki şiirini almamış acaba dedi Ayla. Araba için daha uygun olurdu. Bir anda ikimiz de okul günlerine gittik. Üstümüzde formalarımızla saçlarımız at kuyruğu Mübeccel Hanım'ın dersindeyiz. Kara tahtının önünde o uzun şiiri ezbere okurken hatırlıyorum kendimi. İlk sevgiye benzeyen ilk acı, ilk ayrılık, yüreğimin yaktığı ateşle hava ılık. Aman bana şiirde mi fena oluyorum dedi Ayla. Birden yine sözlüğe kalkacakmışım gibi içimi bir korku kaplıyor. Sanki bilemesek idama gidecektik. Ne yanlış şey. Tabii çalışacağın yerde aylaklık edersen korkarsın diye takıldım ona. Aman sorma. Hala bazı geceler rüyamda sözlüğe kalkıyorum da kanter içinde uyanıyorum. Sanki olabilirmiş ve yeniden bir sihir onu okul günlerine döndürebilirmiş gibi tahtaya vurup kulağını çekmesi bile beni güldürdü. Biliyor musun ben çok isterdim dedim. Yeniden okula dönmeyi. Kış sabahları senin afyonun patlamamış 5 karış suratlı evden çıkışını görmeyi. Birlikte ellerimizi hohlayarak yokuşu tırmanmamızı. Gerçekten de çok isterdim. Bana sarıldı. Başımı omzuna koydum. Bakma sen bana dedi. Ben de özlüyorum. Bisiklete bindiğimiz günleri, ders çalışmaya size geldiğim akşamları. Kıkır kıkır gülmemizden kimsenin uyuyamadığı geceleri. Hiç özlemez olur muyum? Dua et de bu günlerimizi de aramayalım sonra dedim. Pos bıyıklı yaşlı arabacı kimi zaman atlara bağırarak, kimi zaman kamçısını şaklatarak, bazen elinin altındaki zili neşeyle çalarak, bazen Davudi sesiyle yanımızdan geçen bir başka arabaya ya da yolda gördüğü birine seslenerek tepeden aşağı iniyordu. İğne çamlarının, beyaz köşklerin, bahçelerden fışkıran yaban bitkilerinin içinden yaylanarak giderken, hayatın bize verdiklerini anlamakta neden böylesine zorlandığımızı düşünüyordum. Akşam vapuruyla dönerken biraz olsun yüzüm gülüyordu. Kafam yine karmakarışıktı. Ama içimdeki sıkıntı yerini şimdi bir aldırışsızlığa, belli belirsiz bir sarhoşluğa bırakmıştı. Bir an denize bakarken yine onu düşündüm. Hiçbir şeyden haberi yoktu ve hiçbir zamanda olmayacaktı. İçimde bir yerde biliyordum ki eğer haberi olsa bu çocuğu doğurmamı isterdi. Evet, ne olursa olsun isterdi. Eğer böyle bir şey yaptığından haberi olsa çok kızardı bana. Bir an onunla oturmuş bebeğe isim ararken düşündüm kendimi. Nedense bu bana asla olmayacak bir hayal gibi geldi. Onun bacak bacak üstüne atmış, elinde sigarası, dergilere bakıp çocuğa giysiler beğenmesi birden güldürdü beni. Sanki bu düzenli fotoğrafın içindeki adamın yüzü ona uymuyordu. İkimizi böyle bir evde evli gibi düşünememiştim hiç. İskelede paburya satıyorlardı. Kalabalığın içinde yürürken İstanbul'u yeniden içime çektim. Bütün bu birbirine karışmış kokular, sesler, itiş kakış, gökyüzüne vuran bu kızıllık, denizin üstündeki bakır titreşimleri. Yoksa Ayla'nın anlattıklarını dinler gibi görümsem de aslında dinlemiyordum. Aklımda bir tek şey vardı. Onun nerede olduğu, beni arayıp aramadığı. Bir yanım artık her şeyin bittiğini, belki de bir daha asla görüşemeyeceğimizi söylüyordu. Bir yanımsa ne olursa olsun bir yerlerden yine çıkıp geleceğini, bu çılgınlığın böyle durup dururken bitmesinin imkansız olduğunu. Pek çok şeyi düşündüğümü sanıyordum ama o her zamanki gibi beni yine şaşırttı. Eve döndüğümüz zaman annem kapıyı yüzünde garip bir ifadeyle açtı. Bir an sanki öğrendiğini sanıp korktum. Ama yüzünde tuhaf, neşeli bir şey vardı. İçeri girince kızlar gelin bakalım burada ne var dedi. Salona girdik ki küçük süslü bir sepetin içinde başında kırmızı kurdeleyle küçücük bir siyam yavrusu uyuyor. Neredeyse beyaza yakın tüylü, başında kuyruğunda açık leylak rengi gibi lekeler olan el kadar bir kedi. ''Aa bu da nereden çıktı böyle?'' diye çığlığı bastı Ayla. ''Bilmem onu kızımıza soracağız.'' diye yüzüme baktı annem. ''Bana mı?'' dedim. Ve bir anda Ayla'nın bakışıyla kendime geldim. İkimiz de aynı anda anladık. Başka kim olabilirdi ki? Sanki bir ateş üstümü kaplamış gibi kıpkırmızı kesildiğimi hissettim o an. Bir şoför getirdi dedi annem. Bu notu da sana bıraktı. Sevim Hanım mı öyle bir isim söyledi. Küçük kapalı zarfı bana uzattı. Neyse ki Nihat evde değilmiş diye düşündüm. Yoksa mutlaka bin türlü soru sorar şoförün ağzından laf alırdı. Fuat'ın bu pervasızlığına, rahatlığına her zaman şaşırmışımdır. Aklımdan bin türlü şey geçiyordu ama ne yapacağımı bilemiyordum. Ayla kediyi kucağına almış göğsüne yaslıyor. Yeni uyanmış bebek de boynunu tırmalıyor, sonra yeniden aşağı inmeye, belki de sepetine geri dönmeye çalışıyordu. Annem bir cevap bekler gibi yüzüme bakıyordu. Sözcükleri doğru seçmek, daha doğrusu bir araya getirirken saçmalamamak için kendimi zorladım. ''Aa Sevim Hanım mı yollamış?'' dedim. ''Ne kadın. Bir kere konuşmuştuk. Doğurunca yavrulardan biri senin diyordu. Demek geldiğimi duyunca. Ayla gülmemek için kendisini zor tutuyor. Kediye şirinlikler yaparak bunu gizlemeye çalışıyor. Benim yardım etsene der gibi kaş göz oynatmamı aldırmıyordu bile. Ay keşke birini de ben alsam. Nasıl olsa en az birkaç tane vardır. Bir rica etsem belki bana da verir diye bir de eğleniyordu. Elimi yüzümü yıkayıp geliyorum dedim ve odadan nasıl kaçtığımı bilemedim. Banyoda zarfı açıp, aslında açıp değil de yırtıp, içindeki küçük kağıt parçasını çıkartırken ellerim öyle titriyordu ki asla başaramayacağım sandım. Herhalde ne olur ne olmaz annem açabilir diye İngilizce yazmıştı. Küçük hanım, biliyorum suçluyum ama kendimi birdenbire dünyanın öteki ucunda buldum. Heyet oraya giderken ben kaçıp senin yanına gelecektim ama olmadı. Kaç gündür o ada senin, bu kıyı benim dolaşmaktan bıktık. Dönünce öğrendim ki İstanbul'daymışsın. Biliyorsun kulağım deliktir. Orada ne görsem, nereye gitsem hep seni düşündüm. Dünyanın en uzak köşesinde bile varlığın, yoksa da gölgen benim yanımdaydı. Hatırlıyor musun? Bir keresinde boynunda siyamla oturan bir kadın görmüştük. Sen onu çok sevmiştin. Orada bu küçük yavruyu görünce dayanamayıp aldım. Eğer alıştırırsan boynunda taşıyabilir misin? Yarın saat 11'de Pera Palas'ta bekliyorum. Yoksa gelip annene çay içmeye de itirazım yok, ona göre. Hamiş, siyam deyip geçme. Onu bana sahici bir kral armağan etti. Onca sıkıntıdan, onca korkudan sonra işte küçücük bir not yine bütün dünyamı değiştirmişti. Nasıl da yalan söylemiştim kendi kendime. Bir daha aramasa da umurumda olmayacaktı. Kendi hayatımı kuracaktım. Bittiyse ben de artık onu aramayacaktım. Hepsi laftı tabii. İşte yine o kargacık burgacık el yazısını, o mühür gibi garip imzasını görünce her şeyi unutuvermiştim. Yarın onu görecektim. Bu gece uyuyacaktık ve sabah uyanınca gülerek beni kucaklayacak, yine gülerek kim bilir neler anlatacak ve ben karşısında söylemek istediklerimin hepsini yine unutup, dünyanın en güzel gözlerine bakarak, kimi zaman ne söylediğini artık izleyemesem de onu dinleyecektim. Hani çocuklar çok gitmek istedikleri bir yere ne zaman gideceklerini anlayamaz da sürekli uyuyacağız, uyanacağız ve sonra gideceğiz değil mi? Diye sorar dururlar ya, işte kendimi öyle hissettim bir an. Evet, yarındı. Her şey geçmişti. Bütün o bir an önce bitmesini istediğim kötü zaman geçmişti. Yarın yanımda olacaktı. Birden bir kez daha anladım ki kendi kendime ne söylersem söyleyeyim, ne düşünürsem düşüneyim, hayatta olmayı istediğim tek yer orasıydı. Onun yanı. Salona geldim ki annemle Ayla küçük iplikten bir top yapmışlar, şaşkın kediyi oynatmaya çalışıyorlar. Ama o önce topun peşinden gidiyor, sonra birden onu kaybediyor ya da yakalamaya çalışırken dengesini kaybedip yuvarlanıyordu. Topu tutmak isterken düşüp yuvarlanması, onu yakalamak isterken kendi kuyruğunu yakalaması, birden kendisini tepe taklak bulunca afallamış hali öyle sevimliydi ki. Aman pek de maskaraymış bu diyordu annem. Hiç böyle renkli kedi görmedim. Belli ki cins bir şey. Aa tabii bunlar eski Mısır'ın kutsal kedileri dedi Ayla. Kralların kedileri. Hatta onlar için de mezarlar yapmışlar. Ölünce hepsini mumyalamışlar. Kedileri mi? Diye sordu annem şaşkınlık içinde. Evet teyzeciğim, mezarları açıp da binlerce kedi mumyası görünce herkes çok şaşırmış. Fesübhanallah dedi annem. Firavun haklı işte. Ayla kızım büyülü müylü olmasın bu da. Aman anne dedim, sen aldırma onun anlattıklarına, fil tarihinden bahsediyor. Şu zavallı yavrucağa baksana ne tatlı, bundan büyücü olur mu hiç? Sonra aileye göz kırparak, ama dedim bir kral kedisi olduğu belli, şu duruşuna baksana. Kral kedisi ise sarayında otursaydı, ne yapacağız şimdi bunu? Alıp da oralara götürecek değilsin ya. Sakın bana bakma, bilirsin ben evde öyle kedi köpek istemem dedi anne. Niye götürmeyecekmişim dedim. Götürürüm, hiç değilse bana arkadaşlık eder. Zaten patlıyorum sıkıntıdan. Buna bir isim bulmak lazım o zaman dedi aile. Böyle pisi pisi diye çağrılmaz herhalde. Aklımıza gelen isimlerin kimine söylenmesi zor, kimine uzun, kimini pek sıradan bulup eliyorduk. Annem tırmık, tekir gibi isimler sayıyor. Ayla kraliçelerin, tanrıların adlarını sıralıyordu. Sonunda leylak koyalım dedi annem. Rengine uysun. Biraz sonra leylak kucağımda, zaten yarı açık gözlerini sıkıca yummuş, Farkında olmadan koltuğumun altına girmeye çalışarak, küçük pütürlü diliyle boynumu yalayarak, mırıltılar çıkararak uyuyordu. Aslında hayvanlara karşı fazla ilgim yoktur. Ama bu kedi nedense böyle kucağıma gelip mırladıkça ona birdenbire ısınıvermiştim.
Ayrım sonu.